Evet, gelelim Levent Efe ile söyleşimize. Tekrar hoş geldin.
Merhabalar.
Bu kez Melbourne'da yapıyoruz bu programımızı ve canlı yayınımızda konuğumuz Levent Efe ile birlikteyiz. Konularımız oldukça fazla. Lafı uzatmadan başlayalım. Öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'nin dışişleri ve savunma yetkilileri önümüzdeki hafta Avustralya geliyorlar. Ve gündemin önemli haber başlıkları Kuzey Kore, Irak, Suriye ve Afganistan. Neler söylenebilir bu konuda?
Neokonlar bastırıyor. Böyle bir durum 8 yıllık Obama idaresi süresince söz konusu değildi. Trump başa gelir gelmez Kuzey Kore'nin kışkırtmalarında ani bir artış gördük. Bunlar birbirinden beslenen, birbirlerinin aşırılıklarıyla beslenen iki kanat olduğu için Kuzey Kore'deki kışkırtmanın artmasıyla neokonlar da dünyada daha fazla silahlanma ve daha fazla sıcak çatışma için yanlarına ortak arıyorlar. Avustralya'da tabii bu işin Pasifik'e yayılması demek. Bu bizim için iyi bir haber değil.
Çok da tehlikeli.
Çok da tehlikeli. Pasifik'te zaten geçtiğimiz günlerde Filipinler'de daha yanı başımızda bir IŞİD eylemi oldu. Buralarda artık ciddi endişe verici gelişmelere gebe olabilir. Komşumuz olan ülkeler Endonezya'nın durumu malum. Onun için Kuzey Pasifik'teki bir sıcak savaşı Avustralya'nın ortak olarak yanaştırılması bizim için tabii olumlu gelişme olmayacak.
Özellikle Suriye, Irak, Afganistan'da Avustralya'nın askerleri var. Hatta yeni bir grup, 30 kişilik bir birim daha göndermeyi düşünüyorlar.
Evet.
Umarız Avustralya'yı daha fazla bulaştırmazlar diyelim.
Evet.
Kuzey Kore ve...
Umarız vergilerimiz daha güzel yerlere harcanır.
Kesinlikle, kesinlikle. Buradan hemen Irak'a geçelim. Irak'tan acı bir haber geldi. Melbourne'lı bir Irak asıllı kızımız, 12 yaşında. Bağdat'ta gerçekleştirilen bombalı araç saldırısında hayatını kaybetti dondurma almaya giderken.
Evet, çok üzücü bir şey. Medyada çıkan haberlerde de parlak bir öğrenci olduğu yazılıyor zaten. Arkadaşlarının tarafından sevilen. Bu çok üzücü bir şey. Bizim toplumumuz olsun, öteki etnik toplumlarda olsun. Özellikle sıcak çatışma yerlerine giden insanların haliyle böyle bir endişesi, ailesinin, yakınlarının her zaman oluyor. Bu toplumumuza ait bir okulda öğrencisi olduğu için de tabii bizim için önemli bir haber niteliği taşıyor.
Bu arada bir mesaj göndermiş dinleyicilerimizden Mustafa Özdemir Bey. Diyor ki Aleyna'yı kutluyorum. Geleceğin ilk üç mesleğini seçmesi de akıllıca bir hareket. Bunlar yapay zeka, enerji ve biyoloji. Aleyna'dan söz ettim çünkü Aleyna da sanıyorum aynı okulun
evet.
Öğrencisi. Ve Avustralya'yı tek başına Amerika Birleşik Devletleri'ndeki.
Önümüzdeki yıllarda güzel evet. Haberler verirsiniz Aleyna ile ilgili.
Umarız.
İlgiyle takip edeceğiz neler yapacağını.
Ne kadar güzel bir haber aslında, gurur verici. Tek başına Avustralya'yı temsil edecek Aleyna. Kutluyoruz ve başarılar diliyoruz kendisine. Bu arada Avustralya'nın bir temiz enerji politikası açıklandı. Tabii bu yalnız temiz enerji deyince tabii farklı yönlerden temiz enerji elde edilebilir ama işin ilginç yanı temiz kömürden söz ediliyor.
Şimdi bu
nasıl oluyor temiz kömür?
Liberal hükümet temiz enerji deyince kömürün tozlarının temiz tutulmasını anlıyor. Temiz
nasıl,
enerji deyince bütün dünyada güneş enerjisi, hidro enerji gibi kaynaklar, rüzgar enerjisi düşünülürken ki Avustralya'nın da genel enerji üretiminde bu yenilenebilir kaynaklar %17'ye kadar çıkmışken bunu daha da artırmak için yapılacak pek çok yatırım ihtimali varken hükümet bu kömür cenderesinden bir türlü kurtaramıyor kendisini. Yani zaten artık izin verilmemesi gereken, yenilerinin açılmaması, eskilerinin hizmetlerinin giderek kısaltılması gereken kömür üretiminin devamlı artırılmasına yönelik çalışıyor ve işte tepkileri azaltmak için de Clean Energy Finance Corporation diye bir kuruluşla da kömürün karbon salınımını azaltacak önlemlere yönelik işte araştırmalara, yatırımlara yönelmeye çalışıyorlar. O yatırımlar daha temiz yerlere gidecekken.
Evet, buradan Başbakan Malcolm Turnbull'un bu enerji politikasına yönelik söylemlerinin yanı sıra yine Avustralya Ekonomik Kalkınma Komitesi'nde yaptığı konuşmalardan, sözlerinden yola çıkarak şunu söyleyelim. Bütçeyi bir kez daha savunmuş Turnbull. Bütçeniz daha kabul edilmedi ama savunmaları ve en azından taraftar toplamaları sürüyor hükümetin. Bütçeyi savunurken de bütçe açığından bütçe fazlalığına doğru gideceğiz şeklinde tabirler kullanmış.
O her zaman liberal hükümetlerin görevidir. Onlar parayı biriktirir, Labour hükümetleri harcar. Ancak önümüzdeki yılların ekonomik öngörüsü için yapılan bu beyanlarda haliyle bir belirsizlik de oldu. Madencilik sektörünün getirdiği yüksek gelirlerin kesilmesi artık zaten kesinlik kazandı. Onun yerine hangi sektörlerinin öne çıkarılacağı konusunda da toplum gerçekten yol göstericilik bekliyor ve Turnbull'un bu sabahki konuşmasında da bir belirsizlik oldu. Yani bu konuda belli bir sektöre önem verileceği ya da ivme kazandırılacağı söz konusu değil. Sadece ilginç olan işte negatif gearing'den geri adım atılmayacağını sinyalini verdi. İşte emlak sektörünün bu şekilde canlı tutulmasından yarar görüyoruz dedi. Onun dışında gerçekten gazetecilerin yorumlara baktığımızda kaydedebileceği hiçbir nokta yok bugün konuşmasında.
Evet, bu arada hemen enerjiyle ilgili bir mesaj var, onu paylaşayım dinleyicilerimizle ve seninle de tabii. Solar enerji, güneş enerjisini önemsemeyen liberaller çevre korumayı ne kadar önemsediklerini gösteriyorlar. Saygılar demiş BBS rumuzuyla gönderen dinleyicimiz. Ne demek istiyor sence?
Yani yenilenebilir kaynakların öne çıkarılmasını gerektiğini düşünüyor belki.
Liberaller bu konuda fazla duyarlı değil demeye getiriyor galiba. Enerjiyi önemsemeyen diyor. Solar enerji, güneş enerjisini önemsemiyorlar diyor ama çevre korumayı ne kadar önemsediklerini gösteriyorlar diye bir burada bir hafif kinaye de seziliyor açıkçası. Evet, bu arada Başbakan Malcolm Turnbull bir açılış yaptı bu sabah. Ekonomik Kalkınma, Avustralya Ekonomik Kalkınma Komitesi'nin toplantısında Avustralya'nın ekonomik güvenliğinden söz etti. Belki bir kişi de bununla ilgili söylenebilir.
Evet, burada tabii demin de sözünü ettiğin o bütçenin satışı hala gündemde ki bütçenin oylanması sırasında küçük partilerin, bağımsızların ne yapacağı konusunda hala alışverişler, al gülüm ver gülümler sürüyor. Onun için bütçenin işte açıkları kapamaya yönelik bir bütçe olacağı konusunda güven veren bir çaba içinde olduğunu görüyoruz Turnbull'un. Ama perde arkasında pazarlıklar yoğun bir şekilde sürüyor tabii ki.
Gelelim Hanson'a. Pauline Hanson yine gündemde. Terörün kaynağı sözleri büyük tepki çekti değişik kesimlerden. ASIO, Avustralya İstihbarat Örgütü'nün genel müdürü Duncan Lewis Hanson'a karşı çıktı. Mülteciler terörün kaynağı değil dedi. Bunun yanı sıra Hanson ABC'ye yönelik de bu kez söylemlerini arttırdı. ABC'nin bütçesine yönelik değişikliğe gidilmezse hükümete, bütçenin geçişine hatta hükümetin diğer yasa önerilerine destek vermeyeceğini söyledi. Hanson gündemde kalmaya mı çalışıyor yoksa nedir?
Hanson sıkıntıda, zor durumda, durumu kurtarmaya çalışıyor. Bu Senate Estimates denilen Senato denetleme komisyonlarından birinde pazartesi günü kendisi senatör olarak oradaydı ve ASIO'nun istihbarat biriminin genel müdürü Duncan Lewis fazla görünmeyen, oralara her zaman çıkmayan bir insan. Orada bir karşılıklı sözleşmeleri oldu ve Duncan Lewis herhangi bir ASIO genel müdürünün girmeyeceği konulara girdi. Çünkü Hanson'un soruları işte terör tehdidinde mültecilerin rolü nedir? Mülteciler terör tehdidini artırmıyor mu şeklinde ortaya bir bomba bırakınca onu tam tersi bir tezi savundu ASIO Genel Müdürü. Mülteciler teröre yol açıyor demek gerçekten bir dayanağı olmayan bir sözdür şeklinde. Bizim elimizdeki veriler bunu göstermiyor dedi. Hanson da tabii orada söyleyecek lafı da kalmadı ama basındaki şakşakçılar hemen ertesi gün onu destekleyen ve ASIO'yu tekrar sorgulayan bir tutum içine girdiler. Tek Ulus Partisi'nin asıl sorunu bilindiği gibi hafta sonundan bu yana ikinci bir dinleme skandalı yaşandı. Belli ki Tek Ulus Partisi'ne yazılan, üye olan, oradan milletvekili olmaya çalışan pek çok yetkili oradaki iç işleyişlerdeki sıkıntılardan dolayı kaçacak delik arıyor ve ondan sonra partiyi zor duruma düşürmek için bir takım telefon kayıtlarını medyaya servis ediyorlar. Bu birincisinde James Ashby zor durumda kalmıştı. Bu sefer de Pauline Hanson'ın yine bir partiden ayrılması söz konusu olan birinin ABC'ye verdiği bir kayıtla, o zaten hala tartışmalı olan o pırpır uçak konusu, onu partiye kimin bağışladığı konusunda çok net bir şekilde bilmiyoruz etmiyoruz demesine rağmen o kayıtta görüldüğü gibi tahmin edilen kişi bağışlamış. O kişi de zaten sonradan inkar etmedi ama bu tabii çok zor durumda bıraktı. Şu an gerçekten yasal yollardan partiye ciddi yaptırımlar da söz konusu olabilir. Bu sıkıntı içinde tabii Pauline Hanson da kaçacak tek delik olarak ABC'ye verip veriştirmekte bulduğu çareyi ve bütçe
tepebilir belki değil mi?
Edebilir. Parti daha sıkışabilir ve ABC'nin bütçesinin kısıtlanması ve aksi halde bütçenin çok büyük bir kısmına onay vermeyecekleri konusunda bir tehdidi ortaya bıraktı. Şu an herkes onu düşünüyor.
Kilit parti durumuna geldi.
Kilit parti durumunda o kadar 3 tane milletvekili, senato desteği.
Tek Ulus Partisi.
Ülke maalesef buralara geldi.
Evet, bu arada Uluru toplantısına değinelim. Geçtiğimiz hafta aborjinlerin talepleri dile geldi Uluru toplantısında. Peki evet, karşılık bulacak mı talepler?
Karşılık şu anki hükümet ve liberallerin genel desteği, muhafazakarların partideki rolleri göz önüne alındığında bir karşılık bulacağını sanmıyorum. Aborjinlerin pek çok talebi gibi. Bu da işte durduk yerde şu an bütün liberal destekçileri, özellikle muhafazakar kanat, toplumu bölmeyin. Başka insanlarda olmayan imtiyazları aborjinlere tanıyan bir takım şeyleri kağıda geçirip yasalara sokmayalım şeklinde bir tutum içindeler. Yani aborjinlerin sorunu ayrımcılık, bir takım kayrılmak değil. Aborjinlerin bir numaralı sorunu onurlarının iadesi. Şu an hala sosyal açıdan, cezaevlerindeki insanların oranı açısından eğitim durumu, gelir durumları pek çok konudan zaten çok büyük dezavantaj içindeler. Toplumun onlar üzerine uyguladığı yaptırımların tahribi hala devam ediyor. O anlamda onurlarının iadesine yönelik yapılacak adımlardan biri olabilir bu Uluru toplantısının beklentileri. Ama bu hükümet görev başına olduğu sürece sanıyorum pek bir gelişme olmayacak.
Olmuyor da bilir diyorsunuz. Bu arada telefon numaramızı, cep telefonu numaramızı verelim. SMS mesajı göndermek için dinleyicilerimiz kullanabilirler. 0429 99 62 63 mesajlarınızı bekliyoruz. Ne yazık ki bugün Talkback programında hatlarımızı açamıyoruz. Bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Elimizde olmayan bir nedenden dolayı sizlerden özür dileriz. Ama önümüzdeki çarşambaları yine telefon hatlarımız açık olacak. 0429 99 62 63 telefon numaramız. Dinleyicilerimizden mesajlarını daha çok Avustralya'ya yönelik olmasını rica ederim. Levent Efe'ye de soru yöneltebilirler. Bir dinleyicimiz Türkiye ile ilgili mesaj göndermiş. Azat Bey, hatta dün gönderdim okunmadı diyor. O zaman ben okuyayım kısaca. Türkiye'deki hapishanelerin tıka basa doluluğu, turizmin dibe vurması, yüz binlerce insanın işinden gücünden olması, her gün birkaç kadının öldürülmesi ve çocuk tecavüzlerinin tek sorumlusu hükümettir diyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yeni Merkez Yürütme Kurulu'nda insan haklarına yer vermesine çok çok şaşırdım diyor yine Azat Bey kısaca mesajlarında. Evet, bir konumuz da Lind Cafe ile ilgili. Lind Cafe terör olayı olarak kabul edilen bu olayla ilgili soruşturma sonuçlandı. Nasıl değerlendirebiliriz?
Soruşturma sonuçlandı ve soruşturmada beklendiği üzere New South Wales Polis Teşkilatı'na yönelik onların ihmalini vurgulayan bir takım yorumlar getirildi. Ailelerin de beklentisi biraz bu yöndeydi. Gerçekten Lind Cafe terör eyleminin polis tarafından bekleyelim görelim nasıl bu işi silaha başvurmadan hallederiz şeklinde fazla uzatması ve beklentilerin neredeyse 17-18 saat kadar uzatılması sonucu ve iki kişinin talihsiz ölümüyle sonuçlanması, bütün okların bu konuda doğru değerlendirme yapmadığı düşünülen New South Wales polisine çevrildi. Bu tabii işte mağdur yakınlarının ya da bütün toplumun tamir için, tedavisi için, bu konuda ileriye yönelik adım atabilmesi için olumlu bir gelişmeydi. Yani bu konuda New South Wales polisinin yapacağı bir şey yok ama sanıyorum ilerideki eylemler için bu tür alacakları tedbirlerde çok daha değişik tavırlar söz konusu olabilir. En azından çok ciddi öğretici bir gelişme oldu. Çünkü Avustralya'da böyle şeyler her zaman olmuyor.
Evet.
Bu da sonuçta bütün polis teşkilatları için önemli bir ders diyelim.
Ders oldu, evet. Ders çıkarılırsa, ki çıkarılmasında da gerek var, yarar var, evet. Bir mesaj daha var. BS Rumuzlu dinleyicimizden biraz önce de okumuştuk. Sıcağı ve güneşi bol olan bir ülkede yaşarken halen çoğunlukla elektrik kullanıp sıcak su elde eden bir ülkeyiz diyor ne yazık ki. Çatılarda neden çoğunlukla sıcak su, güneş enerjisi sistemi olmasın? Enerji fiyatlarının artışını göz önüne alırsak diye düşündüm.
Bu konuda hepimize görev düşüyor.
Evet.
Kendimiz evlerimizin çatısına bunları inşa ederek.
Hatta hükümetin yardımı da var değil mi? Biraz
hükümetin yardımı azalmakla birlikte, evet, hala var. Evimizin değerini de artıracak böyle bir şey için görev aslında biraz da bizlere düşüyor.
Çok teşekkür ediyoruz.
Ben
buraya
teşekkür
kadar
ederim.
Geldin stüdyomuza kadar. Bu arada bisikletle geldin, onu da söyleyelim. Yine görüşmek üzere Levent Efe, çok teşekkürler. Bugünkü haberlerden özetleri sunayım hemen dinleyicilerimize son yarım dakika içinde. Victoria'lı 12 yaşındaki bir kız öğrencinin Bağdat'ta dün düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybettiği bildirildi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Paris İklim Anlaşması'nın kesinlikle gerekli olduğunu açıkladı. Ve Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın 15 Temmuz darbe girişimini araştırma komisyonuna verdiği yanıtlar açıklandı. Yarınki programımızda yine birlikte olabilmek ümidiyle kalın sağlıcakla.